Merhabalar aziz dinleyenlerim, değerli dostlarımız. Ariflerin izinde hikmet yolculuğumuz devam ediyor. Hazreti Mevlana'nın hikmetleriyle gönüllerimizi bir şekilde beslemeye çalışıyoruz. Hazreti Mevlana gerçekten kendisine söz söyleme noktasında büyük bir Rabbimizin lütfu olan bir öncümüz, bir medeniyet inşa edici büyüğümüz ve aynı zamanda sözü de hikmet diye ifade edebileceğimiz son derece fıtratla tutarlı, sağlam ve tabiri caizse hayatın gerçeklerine son derece uygun bir çerçevede söyleyebilme kabiliyetine sahip bir arifimiz. Biz de onun özellikle bir kıssa ya da hikaye anlatarak oluşturduğu bir muhteva üzerinde yoğunlaşmış oluyoruz. Hikmetler bazen şiir şeklinde, bazen düz nesir şeklinde, bazen de hikaye şeklinde anlatılıyor Hazreti Mevlana'da. Bugünkü hikayemiz de böyle adam kalitesi diyelim. Adamın kalitesi, kalite boyutlarına işaret eden bir hikmet olacak. İnşallah onu bir şöyle önce bir okuyalım, sonra da üzerinde konuşuruz efendim. Padişahın etrafındaki beyler kıskançlıktan coşup köpürünce sonuçta padişahlarını kınadılar. Beyler kendi aralarında konuşarak ileri geri söylenmeye başlıyorlar ve nihayet yanına çıkıyorlar padişahın ve diyorlar ki senin bu Ayaz ismindeki beyin var ya, onun 30 tane aklı yok. Fakat 30 tane beyinin gelirini nasıl yer? Onun maaşı neden 30'umuza denk neredeyse diye sorarlar. Padişah o 30 beyle ovaya ve dağlara doğru bir gün avlanmaya çıkar. Uzaktan bir kervan görür. Bir beye der ki git bakalım der. Şu kervan neyin nesiymiş? Bir öğren ve gel. Hangi şehirden geldiklerini bir sor bakalım. O bey gider, sorar ve gelir. Der ki efendim sultanım Rey şehrinden geliyormuş der. Sultan sorar. Peki nereye gitmeye niyetliler? Bu kervan nereye kadar gidecekmiş? Bu soruyu sorunca da bey cevap veremez. Çünkü o soruyu sormamıştır. Bir başkasına der ki ey yüce kişi hadi git bakalım. Şu kervan nereye gidiyormuş? Nereye kadar yolculuklara devam edecekmiş? Öğren gel der. O da döner gelir. Efendim der Yemen'e gidiyormuş. Yemen'e kadar gideceklermiş. Sultan peki yüklerinde ne var der. Bu sefer o da şaşırıp kalır. Çünkü o da sormamıştır. Yüklerinde ne var ne yok. Başka bir beye der ki git o topluluğun yükü neymiş bir öğren gel bakalım. Yükünü sor der. O da gelince efendim her cinsten var. Yükün çoğunluğu rey kaseleri der. Sultan peki rey şehrinde ne zaman çıkmışlar diye sorar. O kolaycı bey şaşırır kalır. Onu sormamıştır çünkü. Bu şekilde 30 kadar ve daha fazlası bey zayıf düşünceli ve iş güçte eksik olduklarını göstermiş oldular adeta. Sultan beylere dedi ki ben bir gün Ayaz'ı imtihan ettim. O Ayaz ismindeki beyi. Kervana nereden geldiğini sor diye. Onu da gönderdim böyle bir kervana. O gitti size sorduğum bu 30 soruyu ben ona emretmediğim halde her birini öğrendi ve geldi. Bunları tas tamam cevaplandırdı. Tavsiyesiz ve emirsiz onların durumlarını bir bir şüphe ve tereddüde düşmeden her birini öğrenmiş oldum. Bu 30 beyden 30 defada ortaya çıkan onda bir anda tamamlandı. O zaman o beyler dedi ki bu Allah'ın yardımlarından bir hünerdir. Çalışma işi değildir dediler. Ayın güzel yüzü haktan nasiptir. Gülün güzel kokusu bahtın verdiğidir. Kendi kendilerine şimdi kendilerine değil suçu kaderlerine vermeye başladılar. Sultan dedi ki bilakis kusurun artışı ve çalışmanın kazancı kişiden kaynaklanır. Yoksa Adem Aleyhisselam Allah'a ey Rabbimiz biz kendi nefislerimize zulmettik der miydi? Bu günah nefistendi. Kader bu idiyse uyanıklığımızın ne yararı var derdi. Beni azdırdın, sen kadehi kırdın ve bizi dövüyorsun diyen iblis gibi. İblis böyle demişti. Beni kaydıran sensin diyerek Rabbimize karşı böyle bir edep dışı bir söz söylemişti. Ama Adem Aleyhisselam hatayı kendisinde bulmuş. Ve ya Rabbi bizi affet, biz kendimize yazık ettik demişti. Bilakis kader haktır ve kulun çalışması da haktır. Sakın yırtık iblis gibi tek gözlü olma. İki işte tereddütte kalmışız. Bu tereddüt iradesiz nasıl olur? İki eli ve ayağı bağlı olan bunu mu yapayım veya onu mu yapayım nasıl der? Denize mi gireyim yoksa yukarı mı uçayım tereddüdü başımda olur mu hiç? Musul'a mı gideyim yoksa büyü için Babil'e mi gideyim tereddüdü vardır. Öyleyse tereddüt etmek için bir güç gerekir. Yoksa bu kendini maskara etmektir. Ey genç, kadere bahane yükleme. Kendi suçunu başkasına nasıl yüklersin? Zeyd kan döker ve onun kısası yani cezası Amr'a mı verilir? Amr, o da bir insan ismi. Amr şarap içer de şarabın cezası Ahmet'e mi vurulur? Çevrende dolaş ve suçunu gör. Hareketi kendinden bil ve gölgeye bakma. Beyin karşılığı yanlış olmayacak. O gören bey düşmanı bilir. Bal yediğinde başkası ateşlenmez. Senin gününün ücreti akşam başkasına gelmez. Neye çalıştın da sana açılmadı? Sen ne ektin de ekinin artmadı? Can ve bedeninden doğan senin işin çocuğun gibi eteğini tutar. Arpa ekersen arpadan başka bir şey bitmez. Kendi suçunu başka bir kimseye yükleme. Aklını ve kulağını bu karşılığa ver. Suçu kendine yükle. Çünkü sen kendin ektin. Hakkın karşılığı ve adaletiyle barış. Eziyetin sebebi kötü yapışındır. Kötülüğü kendi işinden bil. Bahttan değil. Talihe bakış gözü şaşı eder. Köpeği samanlıkçı yapar, tembel eder. Ey yiğit, nefsini itham et. Adaletin karşılığını itham etme. Şimdi Hazreti Mevlana gerçekten Allah'ın kendisine hikmet verdiği bir hakim insan, bir arif insan. Burada efendim insan kalitesi üzerinde duruyor adeta. Bazen yüz yarım adam bir tam adam etmez der büyükler. Yüz yarım adam bir tam adam etmez. Normal şartlar altında belki 50 tane adam etmesi lazım. Ancak öyle değil. Gerçekten bazı insanlar gerek tabii burada yaratılışın, Cenab-ı Hakk'ın verdiği istidadın, kabiliyetin çok büyük elbette hissesi var, değeri var. Ancak sadece o değil. İnsanın kendini geliştirmesi, konuya ciddiyetle eğilmesi, işi ucundan değil tabiri caizse işin yükün altına tamamen girmesi sonuçları elde etme noktasında son derece önemlidir. Beceri kazanması bir insanın son derece önemlidir. Sözü doğru anlaması önemlidir. Tabii bütün bunlar adamın kalitesini ortaya çıkarır. Piyasada da öyle değil midir zaten bugün? Bakıyorsunuz insanlar zahiren hepsi beden itibariyle aynı uzuvlara sahipler. Göz, kulak, dil, el, ayak her neyse. Fakat birinin maaşı efendim aylık 100 bin lira, birine 100 lira demeyelim de hadi 1000 lira veriyorlar. İşte 500 lira veriyorlar, 1500 lira veriyorlar. Niye göre veriyorlar? Neden birinin maaşı 10 bin lira, 20 bin lira, 30 bin lira, 50 bin lira, 100 bin lira da diğerinin maaşı efendim çok daha düşük? İnsanlar bunu takdir ederken niye göre bakıyorlar? Elbette o verdikleri kimsenin kalitesine bakıyorlar. Yaptığı işe bakıyorlar. Koordinasyon becerisine bakıyorlar. Bazen gerçekten 20 tane insanı toplarsınız, 2 tane becerikli insanın yaptığını yapamayabilirler. Bir gün Hasan el-Benna rahmetullahi aleyh bir delikanlıya bir iş verir. Vermek ister daha doğrusu. O da son derece meşgul birisidir. O der ki, kendisine iş verilen, efendimler şu an bayağı bir meşguliyetim var. Falan kardeşimizin sanki biraz daha işleri müsait gibi. Bu işi o yapsa olmaz mı? Diye adeta mazeret beyan etmek ister. O zat der ki, evladım bilmez misin? İşi meşgul adam bitirir der. İşi meşgul adam bitirir. Gerçekten bazı insan iş üzerine iş yüklersiniz, hepsinin altından kalkar. Kimisi de bir tanesinin altından kalkmakta zorlanır. Burada elbette Yüce Rabbimizin verdiği fetanet, firaset, akıl bunlar önemli ama kişinin hiç mi suçu yok? İşte Hazreti Mevlana da oraya getiriyor sözü. Diyor ki arkadaş sen diyor hep kadere yükleniyorsun. Yapamadın, bahtın böyleymiş deyip yan gelip yatıyorsun. Biraz çalış çabala diyor. Eğer diyor her şeyi kadere yüklersen bir şaşı gibi olursun. Hayata şaşı bakan bir insana dönersin. Sen kaderini bilmiyorsun ki, ne olduğunu bilmiyorsun. Sende ne kabiliyetler var? Allah senin yüreğine, içine, efendim özbenliğine ne istidatlar yükledi bilmiyorsun. Sen geliştirmeye çalışmıyorsun ki, gayret göstermiyorsun ki, elini kımıldatmıyorsun ki, irade göstermiyorsun ki. Dolayısıyla insan kadere yıkmak yerine başarısızlığını, suçunu efendim kendine bulmalı diyor Hazreti Mevlana. Suçu kendinde görmeli, kendinde bulmalı. Allah diyor irade diye bir şey vermiş sana. Bir istek diye bir şey vermiş. Madem ki şunu mu yapayım, şunu mu yapayım ya da şuraya mı gideyim, buraya mı gideyim diye tereddüt ediyorsun. Demek ki içinde bir seçme özgürlüğün var senin diyor. Yani cüz'i iradeyi inkar eden adeta cebriyecilere çatıyor. Yani her şey onun elinde. Dolayısıyla o ne derse o olur. Öyleyse bizim çalışmamıza gerek yok diyerek kaderine yaslanan insanların ne kadar yanlış bir düşünce içinde olduklarını göstermek istiyor. Yüce Rabbimiz kullarına imkanlarını efendim hem iradelerine göre hem de gayretlerine göre açıyor. İnsanın becerileri de öyle. Bir insan düşünün, kendini geliştirme adına hiçbir çabası yok, gayreti yok. Ama öbür insan gece, gündüz sürekli kendini geliştirme derdinde, beceriler kazanma derdinde. Tabii patronun önüne varınca da, yöneticinin önüne varınca da iki insan eşit değil. Karşınıza insan almak istiyorsunuz, bir işiniz var. Efendim, birisi bülbül gibi ötüyor tabiri caizse, becerilerini sıralamış. Bir CV istiyorsunuz, hani özgeçmişini istiyorsunuz. Getir bakalım diyorsunuz. Nerelerde okudun sen? İşte neler biliyorsun? Yabancı dil biliyor musun? Soruyorsunuz. Bilgisayardan anlıyor musun? Hangi programları biliyorsun? Adam sayıyor. Sizin bilmediklerinizi de sayıyor. İşte şu seminerleri aldım. Şu efendim stajları yaptım diyor efendim. Şu dilleri biliyorum. Bilgisayarda şu programlarda uzmanlığım vardır. Bakıyorsunuz 10 parmağında 10 hüner. Şimdi siz bu insana efendim hadi gel seni 1000 liraya çalıştırayım diye mi yaklaşırsınız? Yoksa çok daha farklı mı yaklaşırsınız? Bir başkası geliyor, ne bilirsin evlat diyorsunuz, ellerini yanlara salıyor. Yani bir şey bilmiyorum diyor tabiri caizse. Hangi işi yaparsınız diyor diye soruyorsunuz. Ne verilirse onu yapmaya çalışırım diyor. Şimdi hangi alanda uzmanlığın var diyorsunuz. Herhangi bir alanda uzmanlığım yok diyor. Ne yapacaksınız netice itibariyle? İşte padişah ne yapsın? Padişah da burada görüldüğü gibi birine 30 verdiği maaş 30 kişiye verdiği maaşa denk oluyor. Niye ona 30 kişiye verdiğini veriyor? Çünkü 30 tane adamın yaptığını yapıyor. Tek başına yapabiliyor. Öyleyse insan kendini kemale erdirme noktasında her anlamda ama belli şekilde geliştirme anlamında gayret etmeli. Her insan niyet ederse bir ciddi anlamda bir istekte bulunursa ve onun için bir arayışa girerse Yüce Rabbimiz her kulunun elinden tutar. Elbette herkese aynı imkanlar, aynı fırsatlar verilebilir mi? Bunun tabii elbette kader boyutu var. Ama kadere yaslanmak o doğru bulunmuyor. Kader tahakkuk ettikten sonra, gerçekleştikten sonra ne olduğunu anlayabiliyorsunuz. Elbette insanların doğduğu anne babayı efendim siz belirlemiyorsunuz ya da kişi kendi anne babasını seçme özgürlüğüne sahip değil. Doğduğu yer efendim, o doğduğu mahallenin imkanları, şehrin imkanları bir şekilde etkili. Yani insanın gelişmesinde bunlar etkili. İnsan iradesiyle yapabilecekleri var. Bir de elbette yapamayacakları var. Yapamayacaklarında, değiştiremeyeceklerinde, elinde olmayan hususlarda teslimiyet gösterecek. Bizim nasibimiz buymuş diyecek ve ona da hamd edecek. Onu bulamayanlar da var. Diyelim insan bir anne babası var ama çok varlıklı değil. Çok böyle belki kendisi de ufuk çizecek boyutta değil. Fakat öyle insanlar da var ki daha doğduğunda anne babası yanında değil. Bakıyorsunuz her insanın kaderi bu noktada farklı farklı. Ancak insan kaderine bakıp küsmek yerine ya da hayata küsmek yerine efendim veya kadere bu anlamda bilmediği halde yaslanmak yerine Hazret diyor ki işte evlat diyor çalışacaksın, koşturacaksın, gayret edeceksin ve Allah da senin önünü açacak. Ne ekersen onu biçeceksin. Bugün horul horul uyursan işte gezip dolaşacağız diye herhangi bir yerde sebat etmezsen elbette yarın büyümeyeceksin. Çünkü ne demişler? Men sebete nebete. Sebatkar olan büyür. Sebatkar olan, sabırlı olan, istikrarlı olan büyür. Öbürü dolaşan bir şey elde edemez. Hele hele boş boş dolaşan hiçbir şey elde edemez. Boş boş oturan hiçbir şey elde edemez. Yüce Rabbimiz gayret ehlini oturanlar üzerine daima üstün getireceğini bize haber verir. Oturan insanlar, yatan insanlar çoğu zaman var olan kabiliyetlerini de körelten insanlardır. Biyolojik olarak da biliyoruz ki insanın çalışan uzvu gelişir, tekamül eder. Hatta mesela bakıyorsunuz bazen daha küçük yaşlarda sorumluluk almaya başlayan insanlar büyüyünce çok daha çabuk idareci olabiliyorlar, yönetici olabiliyorlar. Ama bazen bakıyorsunuz bir delikanlı işte okuyor diyelim, ilkokulu okuyor, ortaokul okuyor, liseyi okuyor, üniversiteyi okuyor. Hep kitabın başından kalkmamış belki. Tamam bir takım malumat sahibi olmuş ama hayat becerisi namına sıfır olabiliyor. Diğer taraftan daha lisedeyken hayatın içine giren bir şekilde efendim bazı işlerin bir tarafından tutarak girişkenliğini geliştiren kimselere bakıyorsunuz. Daha üniversite yıllarında yavaş yavaş iş adamı olmaya neredeyse imkanları açılıyor, kapıları açılıyor. Bu bakımdan insan kendini bir bir büyütmeli, yani ekleye ekleye büyütmeli. Hem de çok yönlü büyümeli insan. Bir efendim tefekkür boyutu itibariyle, bilgi boyutu itibariyle sürekli gelişmeli. Çünkü bilgi güçtür. Hele hele yapacağınız alana dair uzmanlığınız sizi öne geçiren hususların başında gelir. Onun için de o alana dair bilgilenmeyi doğru yapacaksınız. Zira bilen insan bilmeyene göre daima öne geçirilir. Bu bir sünnetullah'tır. Allah bilgiyi, ilmi şerefli kılmış ve kim ona sahipse ona da şeref nasip etmiştir. O zaman bir kere insan zihni bakımdan sürekli gelişmelidir. Kendisini tamamlamaya, daha da tekamül ettirmeye gayret etmelidir. Bu önemli bir husus. Diğer taraftan becerilerini geliştirmelidir insan. Yani her uzvun kendine göre becerileri vardır. Mesela diyorsunuz ki bugün konuşma becerisi. Bu son derece önemlidir. Meramını anlatabilen adamla anlatamayan adam arasında çok fark vardır. İletişim gücü diyelim. İnsanlar arasında nasıl davranacak? Kiminle nasıl iletişim kurulur? Nasıl telefon edilir? Efendim, karşılıklı bir mesele nasıl müzakere edilir? Nasıl ikna edilir insan? Bunları bilen adamla bilmeyen adam arasında çok çok büyük farklar vardır. Öyle satış temsilcileri var mesela, bakıyorsunuz piyasada. Kimisinin maaşı alıp gidiyor. 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 gidiyor. Kiminin maaşı yerinden oynamıyor. Öbür adam da durduk yerde konuşuyor. Diyor ki ikimiz de aynı statüdeyiz. İkimiz de satış temsilcisiyiz ama yani ona böyle yapıyorlar, bize böyle yapıyorlar. Bunlar, bu yöneticiler zalim adamlar, işte adaletsiz adamlar diye. Adam kendine bakmıyor. Yani öbür insan belki müşteriyi ikna noktasında efendim gerek beden dili, gerek söz dili itibariyle kendini geliştirmiş, uzuvlarını geliştirmiş, iyi çalıştırıyor. Öbürü de oturuyor, saf saf oturuyor veya konuşulmayacak şeyleri orada konuşuyor. Aklı gelişmemiş tabiri caizse. İletişim dili gelişmemiş. Yani bu insanla siz çok büyük işler yapamazsınız. İnsanlar da temsil gücü önemlidir. Mesela siz bulunduğunuz iş yerinde olsun, başka alanlarda olsun, size bakıp müesseseniz hakkında insanlar değerlendirme yapıyorlar. Öyleyse o noktada da insan kendi temsil gücünü, gerek beden dili olsun, gerek söz dili olsun, gerekse şahsiyet dili olsun, bunu da geliştirmeye bakmalı. Mesela bazen bakıyorsunuz bu insanı işte falan mülki amire gönderelim vakfımızı ya da şirketimizi, derneğimizi temsilen diyorsunuz. Öbür insan diyor ki ya o orada temsil edemez şimdi, ne söyleyeceğini tam bilemez, işi karıştırır diyorsunuz. Onu göndermiyorsunuz mesela. Şimdi bu noktalarda becerikli insanlarla beceriksiz insanları da elbette bir tutamazsınız, eşit tutamazsınız. Bu bakımdan kimisi 5 altınlık adamdır, kimisi 4 altınlık adamdır, kimisi 3 altınlık adamdır, kimisi 2 altınlık, kimisi 1 altınlık. Hatta bazen öyle olur, birine 5 altın verirsiniz diyelim ki ücretine, israf olmaz, hatta az bile olur. diğerine bir altın verirsiniz ona fazla bile gelebilir. Yani şu anlamda fazla gelir. Yani onu bile hak etmiyordur adam. Onu bile hak etmiyordur. Bu itibarla insan o yarım taraflarını tamamlamalı. Mesela daha başka nereler insanın hangi yarımlıkları tamamlanmalı? Olgunlaşma süreci dediğimiz o şahsiyeti, oturmuşluğu, vakarı, ahlakı insanın tekamül etmeli. Kimse ahlaksız bir insanla çalışmak istemez. Düşük ahlaklı insan sizi de düşürür çünkü. Dolayısıyla o ahlaki kemal dediğimiz olgunluk, nezaket, nezahet, üslup güzelliği bunlar insana değer katan hususlardır. Yani her biri gerçekten altın değerinde önemlidir. Ve bu insanın karakterini etkileyen bu insani yönü, hani adamlık yönü bazen becerilerinden bile önemlidir. Çünkü bir insanın belki 10 parmağında 10 hüner var ama diyelim ahlaksız bir yönü var. Yalan söylüyor. İnsanlara hakaret ediyor. Ne bileyim, kibirli. Yanına yaklaşılmıyor. Veya müthiş haset çekememezlik duygusu var. Ya şimdi diyorsunuz ki tamam 10 parmağında 10 hüner var ama bu da çekilmez yahu diyorsunuz. Artık gitsin diyorsunuz. İşte burada demek ki insanın adamlık yönü diye ifade edilen o karakteri, ahlakı, o şahsiyet dili, o da son derece önemli ve geliştirilmesi gerekiyor. Bir insan, tam insan tabiri caizse, güçlü insan, kamil insan, tam insan işte olabilmesi için bunların hepsi önemli. Derler ki, hakim bir insanı bir işe gönderirseniz ona talimat vermenize gerek yok. Hakim insan şudur, neyi nerede nasıl yapacağını bilen, nerede nasıl konuşacağını bilen adam demek. İşte böyle hakim bir adama bir görev verdiniz. Dediniz ki mesela efendim yurdu yönetin dediniz. Veya şu okulun şu işlerini size veriyoruz dediniz. Onun eline yazılı talimat vermenize gerek yok. Yani o insan zaten neyin ne yapılacağını o hakimane duruşuyla, tavrıyla, bilgileriyle kime ne soracak, kimden neyi nasıl öğrenilir onu bilir zaten. Onu bilir. Dolayısıyla bu nevi insanlar daima öne geçirilir ve büyütülür. Onların da elbette elde ettikleri kazanç diğerlerine göre çok daha fazla olacaktır. Bazı insan vardır, ona her şeyi tarif etmeniz gerekir. Her şeyi ama zamanla yorulursunuz. Dersiniz ki ya ona söyleyeceğime kendim yapayım daha iyi dersiniz. Şimdi o insanın varlığı bile sizin yanınızda yük olmaya başlar. Halbuki insanlar yanlarına yük almak istemezler. Yüklerini taşıyacak, paylaşacak insanlar ararlar. Bu itibarla insan kendini sürekli check etmeli, kontrol etmeli. Burada beylerin yaptığı gibi oturup 3-5 kişi dedikodu edip falan başarılı insanın durumunu göz önüne getirerek amirlerini çoğu zaman suçlayacağı yerde kendilerini check edip, kendilerini kontrol edip kendi adamlıklarını ölçüp biçmeleri kendileri bakımından daha faydalı olacaktır. Onun için Hazreti Mevlana işte böyle hakikaten tam adamla yarım adam arasındaki farkı bir misalle en güzel şekilde dile getirmiş oluyor. Cenab-ı Hak hakikaten bize yüklediği istidatları en güzel şekilde tanıyıp geliştirmeyi de hepimize nasip ve müyesser eylesin. Bulunduğumuz yere bereket getiren bulunduğu yerde yük kaldıran kimseler olmayı hepimize nasip ve müyesser eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.